Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kale, Bowers Dosyaları 2. Yazarı Stephen James. Özgün adı The Rook, The Bower Files 2. Çevirmeni Aslı Ertay, türü polisiye. Kirhos Yayınları 1. baskı Eylül 2011. ISBN numarası 978-605-121-091 ve 9. Bu kitap 565 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Ağustos 2023. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Kitabın kapak resmi. Kapakta sadece satranç oyununda kullanılan kale yere devrilmiş olarak duruyor. Arka kapak. Kriminal sorunlarını çağdaş inceleme tekniklerini kullanarak çözme yeteneği Stephen James'in önde gelen gizem romanları yazarlarının arasında yer almasını sağlamaktadır. E. Cleon Glaze, emekli FBI ajanı. Stephen James'in ev ödevini iyi yaptığı görülüyor. Romanı elimden bırakamadım. Teğmen Robert Bass, ABD Donanması Özel Muharebe Kuvveti, Donanma Özel Kuvvetleri. İkinci romanın beklentileri karşılayamaması mı? Unutun bunu. James FBI kriminalisti Patrick Bowers hakkında yazdığı bu ikinci romanda piyon romanının da gizemli kitaplar arasında yerini almasını sağlayan beklenmedik kurgu ve entrikayı okuyucuya yeniden aktarmayı başarabilmiştir. CSI ve Law Order dizilerinin tutkunları polisin ve adli tıbbın çalışmalarını heyecanla okuyacaklardır. Fakat bu heyecan yüklü roman daha ziyade sürükleyici ve beklenmedik bir şekilde sonuçlanan 24 dizisinin bölümlerine benziyor. Publishers Weekly, Kritik. Özel ajan Patrick Bowers ordunun en gizli sırrını ve kendi karanlık geçmişini açığa çıkarmak üzere. Özel ajan Patrick Bowers San Diego'da bir dizi kafa karıştıran yangını incelerken hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı ölümcül bir entrika ağına takılır. Bowers bir katilin serbestçe dolaştığı ve dünyanın en ölümcül cihazının kayıp olduğu bir ortamda sevdiği insanların tuzağa düşmemesi için zamanla yarışmaktadır. Eleştirmenler tarafından sıkça övülen bir yazar olan Stephen James, başta en çok satan romanı Piyon olmak üzere 20'den fazla kitap yazmıştır. ABD'nin en yaratıcı hikaye yazarlarından biri olan Stephen, Doğu Tennessee Devlet Üniversitesi'nde sanat yeteneğini geliştirmiştir. Öykü anlatımı konusunda yüksek lisansı vardır. Eşi ve 3 kızı ile birlikte Tennessee'de yaşamaktadır. Stephen James eleştirmenler tarafından övgü alan ödül sahibi bir hikayecidir. İyi ve kötü ikilemini irdeleyen pek çok kısa hikaye, senaryo ve ilham verici kitap yazmıştır. Eşi ve 3 kızıyla birlikte Blue Ridge dağlarının eteklerinde yaşamaktadır. David ve Kelly için. İnsanların içi kötülükle doludur. Yaşadıkları sürece içlerinde delilik vardır ve ardından ölüp giderler. Ecclesiastes 9/3. Kral James yorumu. Bu karışık tiyatro ah unutulmayacak kesinlikle. Bir kalabalığın yakalayamayıp ebediyen izlediği hayaletiyle. Bir çemberin içinde. Her zaman aynı noktaya dönen ve ruhu çokça günah, delilik ve dehşet olan entrika. Fatih Kurtçuk, Edgar Allan Poe. Giriş. 5 Kasım 2008 Perşembe, Washington, 17:32. Chevrolet Tahoe model araç mevsimine göre yoğun olan karın kısmen eridiği toprak parçası içinde etrafına çamurlar sıçratarak durdu ve Creighton Mallis alacakaranlığın içine adım attı. Washington'ın bu köhne semtine dikkatlice baktı. Köşelerde bekleyen uyuşturucu satıcıları, ruhsuz binaların pencerelerinden ona bakan birkaç anlamsız yüz ve sokak boyunca yayılan belirgin gölgeler. Creighton içine kirli ağır havadan bir nefes çekti. Ah evet, onun çevresinde gün sona ererken şehrin çürüyen merkezinde olmak Creighton Mallis'i sanki tam da evindeymiş gibi hissettirdi. Avukatı Jacob Weldon, jipin camından heyecanlı bir biçimde fısıldadı. ''O zaman seni burada beklememi ister misin?'' Creighton ona baktı. Weldon fazla büyük gözlü, çekingen, ufak tefek bir adamdı. ''Hayır, ben idare ederim.'' dedi. ''Dikkatli ol.'' Weldon rahatlamış gibiydi. ''Her zaman öyleyimdir.'' 3 saatten daha kısa bir zaman öncesine kadar Creighton küf kokan bir hücrede tutukluydu. 2. derece cinayetten suçlanıyordu ve büyük bir olasılıkla davasının ardından gelecek uzun bir hapis cezası alacaktı. Fakat sonra Tom Creighton hikayesini tekrar anlatırken Weldon ortaya çıktı ve kefaletinin ödendiğini söyledi. ''Artık özgür bir adamsın.'' dedi. ''Benimle dalga geçme.'' ''Ben ciddiyim.'' ''Kim? Kim ödedi?'' Weldon kafasını salladı. ''Bilmiyorum.
Birisi, bir dost.''
Creighton sert sert baktı. ''Nasıl bilmezsin? Bunun için imza atması gerekmiyor muydu?''
''Birisini yollamış. İri bir adamdı. Onu daha önce ön duruşmalarda otururken görmüştüm. O sadece teslimatı yapan kişiydi. Hesabı başkası ödedi.''
''Bir dost öyle mi? Benim hiçbir dostumda bu kadar çok para yoktur.''
''Belki yeni bir dost kazanmışsındır.'' ''Haydi seni buradan çıkaralım. O her kimse seni görmek istiyor.''
Böylelikle cezaevini terk ettiler. Polislerin gözünün onun üzerinde olmadığından emin olana kadar arabayla dolaştılar ve sonunda burada Donovan Sokağı 1311'de mavi kertenkele salonu yazılı tabelanın eğik bir şekilde asılı olduğu bu boş gri binanın önünde durdular. Burası Creighton'ın yeni dostunun buluşma için seçmiş olduğu mekandı. Weldon'ın arabası köşeye sapıp gözden kaybolduktan sonra Creighton bir silah bulabilmek için çevreyi yokladı. Kırık bir bira şişesini kaptı ve elini köhne dans kulübünün metal kapısına dayadı. Bir an için kapının sürgüsü takıldı ve sonra gıcırdayarak açıldı. Önünde yaklaşık her 2 metrede bir garip açılarda sallanan ve yeterince iyi aydınlatılmayan ampullerle ışıklandırılmış bir koridor uzandı. Bu olanların hiçbiri hoşuna gitmemişti. Bu buluşma, bu boğuk mekan, hiç tanımadığı bir adamın kefaletini ödemesi. Creighton şişeyi boğazından daha da sıkıca kavradı. Geçmişte bir defa kırık bir şişeyi silah olarak kullanmıştı. O gece kendi açısından iyi sonuçlanmıştı. Potansiyel kız arkadaşına asılmakta olan bir adam için ise pek de iyi sayılmazdı. Bu gece de gerekirse en az o geceki kadar zarar verici olabileceğini fark etti. Creighton holün sonuna yaklaşırken her iki tarafta da birer kapı görmüştü. Her kapıda tek bir kelime karalanmıştı. Loş ışıkta kesin olarak söylemesi zor olsa da kelimeler sanki kanla yazılmış gibi görünüyorlardı. Elini uzattı ve ızdırap kelimesini hissetti. Hala ıslaktı, tadına baktı. Evet, kandı. Özgürlük kelimesi koridorun karşısındaki kapının üzerine boyanmıştı. Creighton arkasına baktı. Sadece boş bir koridor. Daha sonra kapıları inceledi. Altlarından sızan bir ışık aradı, hiçbir şey yoktu. Tekrar etrafına bakındı. Hiçbir şey. Sadece burada biten boş bir koridor, kulak kabarttı, çıt bile çıkmıyordu. Bir karar vermesi gerekiyordu. Karar kolaydı. Creighton ızdırabı seçti. Hafif bir dokunuşla kapı dar bir girişe açıldı. Belki 5 metre ileride keskin bir ışık bitişik bir odayı tam ortadan ikiye bölüyordu. Burası büyük bir olasılıkla terk edilmiş kulübün dans pistiydi. Bir sahne ışığı mı? Neden bir sahne ışığı? Creighton sigara dumanı kokusu aldı. Biri onu bekliyordu. Yeni dostu. Creighton girişi geçti ve tam göz kamaştırıcı ışığa adım attığında bir ses onu durdurdu. ''Bu kadar yaklaştığın yeter.'' Ses elektronik olarak değiştirilmişti. Ancak Creighton'a kalırsa konuşan kişi bir erkekti. Creighton durdu. Odanın diğer ucunda yaklaşık 8 metre uzaklıkta sandalyesinin arkasında sanayi tipi halojen bir çalışma lambası yanan birisi oturuyordu. Tamamen arkadan aydınlatılmış olmasına rağmen Creighton, bu her kimse, onun bir tabancası olduğunu rahatlıkla görebiliyordu.
''Doğru kapıyı seçtin Creighton.''
''Evet, bakalım göreceğiz.'' Gözlerini kıstı ve tabancayı işaret etti. ''Yani beni sırf öldürebilmek için mi serbest bıraktın?''
Elektronik kahkaha odanın içinde yatkılandı. Adam tabancasıyla Creighton'ın elindeki şişeyi işaret etti. ''Sen de buraya beni doğrayabilmek için mi geldin?''
''Eh, belki.''
''Bir sessizlik oldu. Sana bir şey teklif etmek istiyorum.''
''Ben kimse için çalışmam ve sen beni satın alamazsın. Eğer beni vuracaksan iyi nişan al. Çünkü eğer sadece yaralayacak olursan işini bitiririm.''
Creighton son derece keskin olan silahını ileriye doğru uzattı. ''Çok hızlıyımdır ve odanın o tarafına gelirsen bunu karnına gömerim. Buna ne dersin?''
''Bak sen, bir teşekkür bile yok mu?'' ''Kefaletin az buz bir para değildi ve ikimiz de yargılanmayacağını biliyoruz. Sırf buraya gelip beni tehdit et diye mi yüksek meblağlı kefaletini ödedim?''
Creighton adamın gerçek sesini anlamaya çalıştı. Fakat bu her kimse söylediği her kelimenin vurgusunu ve tonunu değiştiren bir mikrofonu olmalıydı.
''İyi de senden yardım istemedim ki.''
Mikrofondan gelen kaba ses,
''Bay Malis, nasıl söylesem?'' ''Kariyerinizi takip ediyordum.'' dedi.
''Demek bir hayranımsınız. Bak işte bu harika.''
''Bir anlamda evet, bir hayranınızım. Müthiş bir yeteneğe sahipsiniz.''
''Haydi ya, böyle mi düşünüyorsunuz?'' Bu aslında bir soru değildi. Odayı sessizlik sardı. Creighton adamın cevap vermesini bekledi. Vermeyince de başını çevirdi ve kırık şişeyle ensesini hafifçe vurdu. Ensenin alt kısmı tam şurası, belki de başın arkası en iyi şansın olabilir. Gerçi o uzaklıktan ne yaptığını bilsen iyi olur. Gitmek üzere arkamı dönüyorum, en iyi vuruşunu yap.
Creighton adamın silahının emniyetini açmasıyla çıkacak olan tık sesini duyacağını sandı. Eğer duysaydı bu ona çok şey ifade ederdi. Şimdiye kadar beraber çalışmış olduğu hiçbir adam emniyet kullanmamıştı.
Creighton iki adım attı derken sesi tekrar duydu.
Creighton durdu.
''Sana istediğin şeyi verebilirim. Neden bu kapıyı seçtiğini biliyorum.''
Creighton geri döndü. ''Hiç kimse bana istediğimi veremez.''
''Dostum, eğer ben veremiyor olsaydım burada olmazdın. Seninle ilgili hiçbir zahmete katlanmazdım bile.'' ''Videoları internete yükleyen sensin. Web günlüğünü okudum. Ne istediğini biliyorum.''
Creighton adamın videolar ve web günlüğü ile kendisi arasında nasıl bağlantı kurmayı başardığını sormak istedi. Ama sonuçta bunu yapmış olduğu aşikardı ve bu noktadan sonra tek önemli şey buydu.
''Dinliyorum.''
''Bir şeyi elde etmem için bana yardım etmeni istiyorum. Geçmişin, yeteneklerin ve... nasıl söylesem, eşsiz zevklerin seni bu iş için son derece yeterli kılıyor. Elime geçtiği zaman sana bu dünyada kimsenin veremeyeceği bir şey vereceğim.''
''Elde etmemi istediğin şey nedir?''
Tabancanın namlusunu umursamaz bir üslupla salladı.
''Devamı zamanı gelince dostum, halihazırda bilmek istediğim bu konuşmayla onu devam ettirecek kadar ilgilenip ilgilenmediğin. Eğer ilgilenmiyorsan gitmekte serbestsin. Kefalet parasını sadece işe yaramayan bir yatırım olarak değerlendiririm.''
''Gitmek serbest öyle mi? Arkamı döndüğüm anda beynime kurşunu sıkacaksın.''
''Hayır,'' dedi ses. ''Beyin yerine boynu tercih ederim.''
Ani bir ürperti, yanlış hesaplama. ''Ne?'' Bir dakika sonra Creighton tabancanın sesiyle birlikte yanındaki bir camın şiddetli patlamasını duydu. Kurşunun etkisini hissetmedi. Yine de bir kurşun yarası yayılmakta olan bir kan lekesi olup olmadığını görmek için vücudunu incelediği yoktu. Kırılan sadece şişeydi. Adam Creighton'ın elindeki şişeyi vurmuştu. Tam boynunun alt kısmından. Creighton şişeden geri kalan küçük kısmı hala elinde tutarak Bu inanılmaz bir atıştı dedi.
Eğer ölmeni istesiydim şimdi ölmüş olurdun. Yardımını istiyorum.
Crichton şişeden arta kalanları yere atarken kalçasına gömülmüş olan kırık bir cam parçasını fark etti. Kan açılan birçok küçük kesikten süzülmeye başladı. Kalçasının uzandı ve ne kadar çok acımış olması gerektiğini düşünerek bacağından cam parçalarını çekmeye başladı. ''Sana güvenebileceğimi nereden bilebilirim?''
''Bilemezsin. Ben de sana güvenemem. Ancak bu zaten bu tür ilişkilerin doğal yapısı değil midir?''
Son zamanlarda Crichton tek başına çalışıyordu fakat daha önceleri bu hep böyle olmamıştı. Evet dedi öyledir.
Peki var mısın?
Crichton yanıt vermedi. Sadece bacağından camı çıkarıp yere attı. Bununla birlikte gitmek için de geri dönmedi.
Anlaşıldı. Güzel. O zaman senin için bir sürprizim var.
Peki nedir?
Kız arkadaşın seni dışarıda binanın arkasındaki arabada bekliyor.
Crichton doğruldu. Kız arkadaşım mı?
Evet.
Odanın çevresine göz gezdirdi.
Nerede?
Adam tabancayı uzaktaki duvara doğru salladı.
Kapı orada. Anahtarlar arabanın içinde. Uçak biletin, ehliyetin, FBI kimlik rozetin ve bir miktar harçlık da orada. Bay Neville Levis.
Crichton sertçe iç çekti. Neville Levis? İsim olarak en iyi bunu mu bulabildin?
Çatlak bir elektronik gülüş. Hayır, sonra konuşuruz. Eminim onu görmek için sabırsızlanıyorsundur.
Bekle bir dakika, sen benim adımı biliyorsun. Ben sana nasıl hitap etmeliyim?
Bana şey diyebilirsin.
Işık söndü ve Crichton onun gözünde fırıl fırıl dönen ve yanıp sönen renk kalıntısı dışında hiçbir şey göremediğini fark etti. Gelmiş oldu dar koridordan zayıf bir ışık sızıyordu. Onun dışında oda zifiri karanlıktı. Sandalyenin yanında hafif bir kımıldanma hissetti ve eğer kendisi nişancıyı göremiyorsa nişancının da onu göremeyeceğini anladı. Yani tek bir şansı vardı. Bu herifin işini şimdi bitir. Böylelikle ona güvenip güvenmemeyi, onun için çalışmayı veya ona herhangi bir iyiliği için karşılık vermeyi kafana takmak zorunda kalmazsın. Crichton yere çömeldi, duvarın yanından ok gibi fırladı ve sandalyeye doğru atıldı. Karanlıkta el yordamıyla etrafını yoklarken çalışma lambasını devirdi, lamba gürültüyle yere düştü ve sıcak ampuller yere çarpmanın etkisiyle patladılar. Crichton elleriyle sandalyeyi buldu ve havaya kaldırdı. Elindeki şişeyi vuran adamı bulmak ümidiyle sandalyeyi boşluğa salladı ama adam yerine sadece hava buldu. Tekrar salladı, çevresinde döndü. Hiçbir şey yoktu. Boşlukta sandalyeyle birkaç dakika daha arandı. Ancak kendisini çağırmış olan adamdan hiçbir iz bulamadı. Sonunda herifin bir şekilde belki de başka bir kapıdan tüymüş olacağına karar verdi. Karanlığın içinde düşe kalka bir hayalete saldırmaya çalışarak zaman kaybetmektense sandalyeyi yere fırlattı ve uzaktaki duvara doğru yürümeye başladı. Adam kız arkadaşının onu beklediğini söylemişti. Bu olay hakkında ne düşünmesi gerektiğinden emin olmasa da kesinlikle bunun doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Crichton kapıyı buldu ve kolaylıkla açtı. Kulübün arkasındaki patikaya adım attı. Kötü kokular yayan büyük bir çöp bidonunun yanında koyu renk camlı bir sedan duruyordu. Gece çökmüş olmasına rağmen patikanın sonundaki sararmış bir sokak lambası Crichton'a görebilmesine imkan tanıyacak kadar ışık sağladı. Patikada kimselerin olmadığından emin olduktan sonra arabaya doğru yaklaştı ve camlardan içerisini görmeye çalıştı. Çok karanlıktı. Tabancalı adama güvenmemişti ve arabanın kapısını açtığında neyle karşılaşacağından emin değildi. Bomba düzeneği kurulmuş bir araba mıydı? Ama neden? Kefalet parasını neden boşa harcasın ki? Ayrıca herif kendisini binanın içerisinde de öldürebilirdi. Sesler, arabanın içinden gelen yumuşak sesler. Kapı kulpuna uzandı, açtı. Kimse var mı dedi. Ön koltukta kimse yoktu, arabaya atladı. Kimse var mı? Arkaya döndü, onu arka koltuğa yatmış bir biçimde buldu. Daha önce hiç tanımadığı bir kadın. Bağlanmış ve ağzı sıkıca bantlanmış. Kapıyı kapadı, onu görünce kendisini kurtarmak için bir çaba göstermediğinin farkına varınca yalvaran gözleri dehşetle iyice büyüdü. Önceden tanışmıyorlardı, ancak kadının yüzünü daha önce görmüştü, kim olduğunu biliyordu. kıpırdandı, kurtulamadı. Belki de dedi kadına bakarak, ona gülümseyerek ve yumuşak sarı saçlarını okşayarak, belki de her şeye rağmen ona güvenebilirim. Creighton önüne döndü ve motoru çalıştırdı. Evet canım, birbirimizi tanımanın zamanı geldi. Ben yeni erkek arkadaşın olacağım. Patikadan uzaklaşırken Creighton arkadan gelen çaresiz boğuk çığlıkları duyabiliyordu. Ne olduklarını bilmek için arkasını dönmesi gerekmiyordu. Bu sesleri iyi tanırdı. Onları daha önce de duymuştu. Kadın ağzındaki bandın altından bağırmaya çalışıyordu. Bu sesleri kesinlikle iyi tanıyordu. Her şeye rağmen Weldon haklıydı. Creighton Mallis yeni bir dost kazanmıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 16.